Ayrım 15, Son Yüzleşme, Liza Gardner, sayfa 174. Geçen seneye kadar kendime dair bilmediğim bir şey varsa o da kavgada karşılık vermekten fena halde korktuğumdu. Boks antrenörüm benden ilk kez boks ringine çıkıp dövüşmemi istediğinde bunu yapamamıştım. Gölge çalışması yapmak fena değildi, kum torbası da kabulümdü. Boks topu eğlenceliydi. Ama birine vurmak, kolumu geri çekip yumruğu ileri sallamak, omuzumu hareket ettirip belimi çevirmek, yumruğumu tüm hızıyla indirmek ve rakibimin boğazına, böbreğine, çenesine, burnuna, sağ gözüne vurmak bana göre değildi. Yapamazdım. Tek yaptığım ringde salınıp durmaktı. Yana kaçıyor, eğiliyor, ileri açık adımlar atıyor, yana adımlıyor, dirsek engeli yapıyor, havaya vuruşlar savuruyor ama gerçek anlamda kimseye yumruk atamıyordum. Geçen onca senede küçük, cesur ve akıllı bir kız olarak harcadığım onca yıla rağmen karşımdakine aynı şekilde karşılık veremiyordum. Annem beni fazlasıyla iyi yetiştirmişti. 6. seansın sonunda 3 dünya şampiyonluğu olan boks antrenörüm artık daha fazla sinirlerine hakim olamayıp gözümün üzerine bir yumruk çakmıştı. Canım çok yanmıştı. Elmacık kemiğim dağılmıştı adeta. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Yaptığına inanamıyormuş gibi hayal kırıklığı içinde gözlerimi ona dikip geri çekilmiştim. O ise bu kez diğer gözüme vurdu. Sonra boğazıma, omzuma, çeneme arka arkaya darbeler indirmeye başladı. Bir yandan da bana bağırıp duruyordu. Bense her şeyi olduğu gibi kabullenmiştim. Yumruklarım yüzümün önünde, dirseklerim kaburgalarımı korurken öne doğru eğilmiş, onun beni dövmesine izin vermiştim. Küçük cesur kız, küçük akıllı kız. Annem benimle gurur duyuyor olmalıydı. Dick ilk başta vazgeçip geri çekildi, iğrenerek benden uzaklaştı. Karşılık vermediğim için bana, savunmasız bir kızı dövdüğü için kendine söyleniyordu. Ama işte bu kelime bana yetmişti. En nihayetinde acımı içime gömdüm. En sonunda birilerinin benden savunmasız diye bahsettiğini duydum ve kendimi kaybettim. En sonunda 55 yaşındaki seyrek saçlı, bedeni kavga izleriyle dolu boks hocama saldırdım ve onu öldürmeye çalıştım. Yumruklarımı peşi sıra savurup sağ kroşelerimi, aparkatlarımı, sol kroşelerimi, sert yumruklarımı böbreğe indirdiğim darbeleri sallamaya başladım. Ringde onu bir köşeden diğerine kovalarken içimde uyanan bir hisse tanıklık ettim. Öfke. Katışıksız, saf bir öfke ve bu bildiğimiz 28 yaşına dek anneme beslediğim öfke değildi. Daha ziyade 28 yaşında kendime duyduğum bir öfkeydi. Çünkü bugüne kadar hep ayak uydurmuştum. Çünkü ben hep iyi, cesur bir kızdım ve denileni yapardım. Ah Tanrım, hep uysal oldum, hep boyun eğdim ama artık öyle olmayacağım. Ringdeki seansın sonunda antrenörümün mor bir gözü ve de şişmiş bir burnu vardı. Benimse iki mor gözüm ve de ezik kaburgalarım. İkimiz de çok mutluyduk. Antrenörüm yüzünden ringe kanlar damlarken bana durmadan işte bu diyordu. Yapabileceğini biliyordum, biliyordum, biliyordum. Yapabileceğini biliyordum. İşte boks böyle bir şey Charlie. Yumruğun hakkını vermek bu. Anlaşılan o ki ben Tomika Miller gibi gölgelerden korkan, sürekli omzunun üzerinden arkasını kolaçan eden biri olmak istemiyordum. Ben bir an önce 21 Ocağın gelmesini istiyordum. O kapıyı açmak istiyordum. Katilimin gözlerinin içine bakmak istiyordum. Sonra da onu öldüresiye dövmek ve göğsüne 3 kurşun saplamak istiyordum. Birisi Randy, birisi Jackie, en sonuncusu da kendim için. Bir zamanlar iyi bir kızdım. Ama şimdi artık planlarımda iyi bir kız olmak yoktu. Saat 20:26'yı gösterirken yeniden Tomika'nın harap haldeki evine döndüm. Stan'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işinden akşam saat 7'de çıktığını öğrenmiştim. İşten çıktığında eve gelmeden önce genellikle arkadaşlarıyla yarım düzine içki içerdi. Sonra da saat 9 civarında onu bekleyen ailesine korku salmak üzere yola koyulurdu. İri yarı bir adamdı, 1.87 boyunda, yaklaşık 130 kilo ağırlığındaydı. Formda bir vücudunun olduğu söylenemezdi. Güvenlik işinde tüm gün boyunca yaptığı bir üretim tesisinde çardakta oturup gelip gidenin kimliğini kontrol etmekti. Orada öylece oturup göz korkutucu görünmek için saat başına $12 alıyordu. Bu onun canını çok sıkıyor olmalıydı ki eve gelir gelmez hemen otoritesini konuşturmaya çalışıyordu. Tomika'ya göre Stan çoğunlukla silahla geziyordu ve elinde sanki sınırsız bir silah kaynağı vardı. Tomika tüm bu silahların nereden geldiğini bilmediği gibi soramıyordu da. Ama Stan ve arkadaşları geceleri yangın merdiveninin arkasına dizdikleri bira şişelerine ateş etmeyi seviyorlardı ve görünüşe göre hiçbirinin de silah temin etmekte bir sıkıntı yaşadıkları yoktu. Yani bu elinde sayısız silah olan ya da olmayan çam yarması bir adama karşı koymak için önümde kabaca 30 dakika zamanım olduğu anlamına geliyordu. Avuçlarım terliyor, kalbim göğüs kafesimde delicesine çarpıyordu. Planımı kısa ve altından kalkılabilir adımlara yaymayı düşünüyordum. Öncelikle gizlice evin içine girip ampulleri çıkaracaktım. Karanlık benim dostum, sürpriz en büyük avantajımdı. Stan kapıyı açar açmaz koridordaki arkadan vuran ışıkla benim için doğrudan bir hedef olacaktı. Elime geçecek en iyi fırsat işte bu ilk iki saniye olacaktı. Stan o anlarda tamamen her şeyden habersiz bir ışık uzbesinin içinde olacaktı. Bense karanlıklar içine gizlenmiş bir gölgeden başka bir şey olmayacaktım. 21 Ocağı geri sayımım tüm süratiyle devam edecekti. Ama onunki artık bir son bulacaktı. Ampullerden sonra bir sonraki adımım tüm mutfak ve yatak odası çekmecelerinin altını üstüne getirmek oldu. Bir adet 22'likle bir de ayak bileği kılıfına saklanan bir silah buldum. Bilek silahını yanıma alıp diğerini tuvalete attım. Sonra Stan'ın alet çantasını bulup çalışmaya başladım. Yine tedbir içinde tedbir alıyordum. Arkadaki yatak odalarından birinde köhne yangın çıkışına giden pencereyi açık bırakmıştım. Her zaman ikinci bir çıkış kapısı bırakmak gerekliydi. Özellikle de eğer komşular silah sesine tepki verip koridorlarda birikecek olurlarsa. 21.01. Gerginlik başladı. İşte bu hiç iyi değildi. Kendi heyecanım beni korkutmaya başlamıştı. Heyecan mı? Ben tam lanet olası bir senedir antrenman yapıp deli gibi çalışıyordum. Heyecanın bana etkisi ne olabilirdi ki? Çok affedersin Bay, en yakın iki arkadaşımın katili. Ama heyecanım geçene dek aramızdaki şu karşılaşmayı biraz ertelesek mi? Bir şeyler içmek ister misin? Ya da Xanax falan? Dipnot, Xanax bir tür antidepresan. İşte ikinciyi dene. Heyecan da neyin nesi? Ben sıska bir ölüm makinesiydim. Lanet olsun. Ayak sesleri işte koridorda yükselmeye başlamıştı bile. Ağır ve ahenkli. Güm, güm, güm. Kalbim giderek daha da hızlanıyordu. Siyah boğazlı kazağımın yakası boynumu sıkıyordu. Son anda sol elimi silahımdan çekip terleyen avucumu kot pantolonumun bacağına sildim. Ön kapıyı kilitlemiştim. Bu binada herkes öyle yapardı. Şimdi kulaklarıma anahtar şıkırtıları çalınıyordu. Önce birinci kilidin yuvada dönüş sesleri, sonra da ikinci kilidin sesleri duyuldu. Ön kapı aniden açıldı. Kapının girişinde bir anda 130 kiloluk cüssesiyle Stan beliriverdi. Karanlık evin içine doğru, ''Yemekte ne var, seni kahrolası sürtük!'' diye bağırdı. Ses tonu kibirli, hatta neşeli gibiydi. Hiç düşünmeden ateş ettim. Hedefi tutturamamış silahı sola isabet ettirmiştim. Nasıl ya da neden diye sormayın. Ama nasıl olduysa lanet olası silahı sola doğru kaydırmıştım. Kapı kasası parçalanmıştı. Stan tıpkı bir taş gibi kendini yere atarak çığlıklar içinde kendini mutfağa doğru yuvarlıyordu. Önce afalladım, sonra şaşkınlığım ve öfkemle bu işi bir an önce düzeltmem gerektiğini fark ettim. Aksi halde eğer atış hocam JT bunu duyacak olursa 21 Ocağı beklemeden beni öldürürdü. Stan hiç durmadan lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diyerek bağırıyordu. Tomika nerede, ne yaptın ona? Bağırarak öldürdüm onu dedim. Bu sana bir daha borcunu ödememezlik yapmaman gerektiğini öğretir. Bu hikayeyi uydurmam gerekiyordu. Tedbir içinde tedbir lazımdı değil mi? Her zaman bir B planım olmalıydı ve Stan'ı öldüremesem bile onu ailesini öldürdüğüme inandırmalıydım. Stan gibi bir adam bir şekilde hep bir yerlerde birilerine bir şey borçlu olmalıydı. Bunun için alim olmaya gerek yoktu. Stan sen bir kadınsın dedi. Ve bunu söylerken mutfağında ayağa kalktı. Anlaşılan o ki bir kadın tarafından saldırıya uğramak onu çok da korkutmamıştı. Bu yüzden ona bir kez daha ateş ettim. Bu kez onu omzundan vurmuştum. Adeta uluyarak kendini yeniden yere attı. İşte şimdi artık işlerin yoluna girmeye başladığını hissediyordum. Ta ki bizim eski Stan yeniden ayaklanıp üzerime dört el ateş edinceye kadar. Bu kez savunmaya geçerek saklanan bendim. Yine kendime lanetler yağdırıp duruyordum. İlk iki saniye demiştim. Savaşlar ilk saniyede ya kazanılır ya da kaybedilirdi. Tam karşımdaydı. 130 kiloluk cüssesiyle kapı girişindeki ışığın altında beni bekleyen bir hedefti. Nasıl olur da 130 kiloluk bir hedefi ıskalardım? Kahretsin. Şimdi artık Stan bağırarak geberteceğim seni diyordu. Seni bulacak ve geberteceğim hem de bir bıçakla. İşte bu çok kötü. Elimde silahımla kocaman bir koltuğun arkasına doğru sürünmeye başladım. Mutfağın karanlığına gözlerimi alıştırmaya çalışıyordum. Ama hiçbir şey seçemiyordum. Lanet olsun. Tam olarak nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum. Stan de aynını yapıyor olmalıydı. Apartmandan ürkütücü bir şekilde hiçbir ses gelmiyordu. Ne silah sesinden rahatsız olan ne de kesin şu gürültüyü dercesine tavanı dövenler vardı. Caddeden hızla yaklaşan polisin siren sesleri de duyulmuyordu. Hiçbir ses yoktu. Belki de akşam 9 bu apartman sakinleri için henüz eve geliş vakti değildi. Ya da belki de erkeklerin toplanarak yangın merdivenine dizdikleri, bira kutularına ateş ettikleri böylesi bir mahallenin sakinleri silah sesinden rahatsız olmuyorlardı. Ama ben fazlasıyla olmuştum. Kulaklarım çınlıyor, kalbim delicesine çarpıyordu. Ellerim adrenalin ve korku karışımıyla titriyordu. Midem bile tuhaftı. Sanki hem içi boş hem de bulanıyor gibiydi. Adeta içinde uçuşan kelebekler vardı. Sebebi şoktu muhtemelen, korku, öfke. Tüm dikkatimi öfkeme vermeye çalıştım. Korku ölümüme sebep olabilirdi. Şimdi artık elimdeki tek umudum öfkemdi. Stan adeta kükreyerek bir kez daha "Kimsin sen?" diye bağırdı. "Benim hiç kimseye borcum yok. Kimsin sen o halde?" Cevap vermedim ama sesinin geldiği yeri mutfağın solundan koridora doğru takip ettim. İşte şimdi az çok görebiliyordum. Loş ışıkta gri kazağı belli belirsizdi. Şimdi artık ortaya çıkmış emekleyerek ilerliyordu. Muhtemelen bunu benim arkamdan sinsice dolaşmak, aynı zamanda da pusuya düşmemek için yapıyordu. Küçük mutfak ikimiz için de hiç iyi değildi. Hem çok küçük hem de sıkışıktı. Oturma odası daha uygundu. Arkadaki yatak odası 5. katın yangın merdivenine açılan açık penceresiyle en uygunuydu aslında. Ama benim yatak odasına ulaşabilmem için Stan'in koridordan çekilmesi gerekirdi. Güzel, bir kez daha ateş ettim. İri yarı bir adam olmasına rağmen Stan hızlı hareket ediyordu. Çömeldiği yerden hızla kalkıp kendini çocukların odasına attı. Onu vurup vurmadığımı bilmiyordum. Bekleyip görmek için vaktim yoktu. Kısa koridordan hızla arkadaki yatak odasına koştum. Bu sırada Stan arkamdan ateş ediyordu. Yerdeki halı ayağımda patlamış, tavandaki alçı levha kafama yağmur gibi inmişti. Stan benden de kötü bir avcıydı. Gerçi son birkaç saatini barda geçirmiş olması muhtemelen beni ıskalaması için en büyük sebepti. Bu da benim için büyük şanstı. Zigzag şeklinde 4 adım atıp kendimi arkadaki yatak odasına attım. Kulakları sağır eden bir patlamanın ardından daha kendimi korku içinde pencere eşiğinden metal yangın merdiveninin balkonuna attım. Basmamla birlikte hurda halindeki merdivenin sallanmaya başladığını hissettim. Ama duramazdım. Duracak olursam ve de Stan gelecek olursa bu minicik balkonda tıpkı fıçıdaki bir balık gibi avlanacaktım. Artık düşünecek vaktim yoktu. Bir an önce harekete geçmem gerekliydi. Karanlığın içinde çaresizce metal merdivenin en üst basamağını aramaya başladım. Bu sırada kafamı üst katı metal merdivenlerine çarpıp bir anda afalladım. Tam o sırada etli bir elin omzuma yapıştığını hissettim. Stan açık pencereden koca kafasını ve geniş omuzlarını dışarı uzatmış, tüm gücüyle omzumu tutuyordu. ''Yakaladım seni. Sana seni geberteceğim demiştim küçük kız. Baltamı, çekicimi, bıçağımı alıp geleceğim ve sana yaptıklarının bedelini ödeteceğim.'' Aslında elinde silahı olan ben olduğuma göre bu laflar hayli komikti. Küçük bir hareketimle 22 kalibrelik tabancamın namlusunu şakağına dayadım. Stan olduğu yerde kala kalmış, gözleri kocaman açılmıştı. Namluyu o etli kafasına daha da çok bastırdıkça dudakları o dillere destan o şeklini almıştı. Derin bir nefes bıraktı. Ne var ki koca Stan hata yapmıştı. Beni hem sol eliyle yakalamış hem de geniş omuzlarını küçücük pencere çerçevesinin içine tam olarak sığdırmıştı. Bu kendi silahını tutan sağ elinin pencereden sığmayıp çaresizce odada hapsolduğu anlamına geliyordu. Sağ elini dışarı çıkarabilmek için sol eliyle beni tutmayı bırakıp sol omzunu yeniden içeri alması gerekecekti. Savaşların ilk 2 saniyede ya da son 2 dakikada kazanıldıklarını daha önceden söylemiştim. Yangın merdiveni havada öyle sallanıyordu ki sanki gökyüzünde uçuyormuşum gibi hissediyordum. Stan'a gülümsedim. Derin bir nefes verip nefesimin dondurucu gecede havada bıraktığı buharı izledim. İşte şimdi tam zamanıydı. Ateş et, çek tetiği. Tomika, Michael ve Mika için. Stan'in çekici ailesinin parmakları ve onların uzun ve korku dolu geceleri için yap bunu. Bunu yapmayı çok istiyordum. Bunu yapmaya çok ihtiyacım vardı. Halen unutamadım Colorado'daki o küçük erkek çocuğu için yapmalıydım. Tüm ağlayan çocuklar ve korku içinde 911'i arayan kadınlar için yapmalıydım. Daha da kim bilir hiçbir santral memurunun ya da polis memurunun derdine derman olacağına inanmayan ne çok kadın vardı. Çek tetiği. Bebek koridorun sonunda ağlıyordu. İşte şimdi onu yine duyuyordum. Öyle yakından öyle net geliyordu ki sesi. Annemin evindeki bebek. Çığlıkları koridoru inleten bebek. Şeker, baharat ve hoş tat. İşte küçük kızlar bundan ibaret. Oysa ki ben hemşireye şeker, baharat ve cam kırıkları demeliydim. Keşke bunu ona söyleyebilseydim. O güzel hemşireye neden söyleyememiştim bunu? Çek şu tetiği, çek şu lanet tetiği. Ama yapamadım. Elimdeki yarı otomatiğin nikel kaplama namlusunu kafasına daha da bastırırken Stan Miller'ın gözlerinin içine baktım. Yapamadım. Ellerim zangır zangır titremeye başlamıştı. Kolumu geri çektim ve tabanca başının yanından sıyrılıp geçti. Stan bağırarak elimden kurtuldu ve sendeleyerek içeri çekildi. Bense hızla olduğum yerden fırladım. Antika sayılabilecek yangın merdivenlerinden aceleyle inerken paslı metal basamaklar delicesine sallanıyordu. 5 katı inebilmek için bir merdivenden diğerine kayarcasına geçerken çıkan metal sesleri ortalığı ayağa kaldırıyordu. Şimdi artık Stan her an sağ elini pencerenin dışına çıkarabilirdi, beni gebertecekti. Gözünü bile kırpmadan bir kadını vurabilecekti. Yangın merdiveninin ayaklarımın altında bir kez daha gıcırdadığını hissettim. Stan'in öldürücü ağırlığıyla 5. katın dar balkonuna güç bela çıkıp bir ileri bir geri hareket ettiğini, sallandığını görmekten ziyade duydum. Giderek daha da hızlanıyordu. Artık çok vaktim kalmamıştı. Hızlı olmalıydım. Hızlı, hızlı. Yangın merdiveni bir ileri bir geri sallanırken inleyerek uğursuz gıcırtılar çıkarıyordu. Stan yukarıdan "Şimdi yakaladım seni" diye bağırdı. "Koca Stan birazdan seni yere serecek. Aileme ne yaptın? Tomikam nerede? Hemen şimdi konuş kızım. Konuş yoksa o lanet sürtük beynini havaya uçuracağım." O an önce 5. katın balkonunu tuğla binaya tutturan demirler attı. Ardından da sırasıyla 2., 3. ve 4. katlar koptu yerinden. "Haydi, haydi, haydi" diyerek kendime cesaret veriyordum. Kaybedecek vaktim yoktu. "Jack birazdan fasulye sapından aşağı kayacak. Koş!" Başımın üst tarafında kalan merdiven şimdi artık bir o yana bir bu yana sallanıyordu. İşte o an Stan'in birazdan neler olacağını anladığını hissettim. Çünkü Stan elindeki silahı düşürmüştü. Silah başımın hemen yanından geçip aşağı düştü. Zaten artık ona ihtiyacı yoktu. Onun yerine artık yangın merdivenini bir silah olarak kullanıyordu. Ama bunun ona çok faydası yoktu. Bunu biliyordum. Çünkü o harap haldeki yangın merdiveninin 5 katlı binanın tarihi tuğlalarına bağlandığı kilitleri ben gevşetmiştim. Tedbir içinde tedbir. Ben sadece 47 kiloyum. Stan gibi bir devle kapışmak için fazla ufağım. Ama devrilmek üzere olan bir yangın merdiveninde onu alt etmek için daha hızlı ve hafifim. Şimdi artık ayaklarımın altındaki merdiven de sallanmaya başlamıştı. Hemen tepemde 5. kattaki yangın merdiveni balkonunun yerinden sıyrılarak havada asılı kaldığını duyabiliyordum. Ve tıpkı bir zincir gibi tüm balkonlar ardı ardına tuğla binadan uzaklaşarak boşa çıkmaya başladı. Tık, tık, tık. Stan bağırdı. Metal merdiven gıcırdadı. Binanın içindeki insanlar bu beklenmedik gürültüyle çığlıklar atmaya başlamışlardı. Bu sırada ayaklarımın altındaki merdivende büyük bir gürültüyle yerinden koptu. Halen birinci kat seviyesindeydim, başaramayacaktım. Kendimi bırakıp atladım ve yere çarpıp yuvarlandım. Büyük bir gürültüyle çatırdayarak caddeye yıkılacak olan metal yapıdan uzaklaşmaya çalışıyordum. Çığlıklar, bağırışmalar, inlemeler giderek artmıştı. Stan 5 kat yukarıdan donmuş kaldırıma büyük bir hızla düştü. O an bağırışmalar kesildi. Kumlu toprak ve kirli kar bir an için havalanıp sonra yeniden oturdu. Bense sendeleyerek doğruldum ve gözlerimi sildim. Ayak bileğimde bir sancı vardı. Şu an sırası değildi. İnsanlar neler olduğunu görmek için akın ediyordu. Bu mahallenin sakinleri silah seslerine ve bağırışmalara alışkındı belki ama buna değillerdi. Daha önce hiç kimse böyle bir şey görmemişti. Caddenin üzerinde söylenerek, cep telefonlarıyla bir yerleri arayarak ve başlarını iki yana sallayarak birikmeye başladılar. Çok geçmeden sitenin düzinelerce metal çubuğun üzerine düşerek adeta her yerinden şişlendiğini gördüklerinde ilk kadın korku içinde acı bir çığlık attı ve diğerleri de ona katıldı. Gözümün önündeki katliama, hurdaya dönmüş metal yığıntıya ve sitenin tişörtünün önünde giderek büyüyen kan gölüne baka kaldım. Sonra da kaçmaya başladım. Arkama bile bakmadan. Kaçışım ne çığlık atan kadından, ne giderek büyüyen uğultudan, ne de kalabalığın hayret nidalarındandı. Sadece beni fark eden küçük bir çocuktan kaçıyordum. Koştum, koştum, koştum. Bedenimin tir tir titremesine engel olamıyordum. Sokağı döner dönmez durup karlı bir çalının altına gizlediğim postacı çantamı aldım. Sonra yeniden yola koyulup koşmaya başladım. Saat 21.56 idi. Yaşamak için sadece 70 saatim vardı. Yerimde olsanız siz ne yapardınız? 15. ayrımın sonu. Sayfa 187.